Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mustafa Asım Küçük Aşçı imzalı Sünnetsiz Modernistler başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Kelimelerin zaman içinde aldığı yeni manalar, lisanda zenginlik ve yeni ifade imkanları meydana getirir. Başlığımızda geçen sünnetsiz ifadesi de böyle oldu. Kur'an yeter diyen, bunu da özellikle Allah Resulü'nün sünnetiyle Kur'an ve sünnet üzerine bina edilen fıkıh, kelam müktesebatını reddetmek için yapan bir kesim var. Modernistler, sünnet inkarcıları. Onlara artık sünnetsizler diyebiliriz. Her iki manayı da hak ettiklerine dair bir görüşleri ortalığa yayıldı çünkü. Görüş özetle şöyle. Sünnet Yahudilere farzdır. İbrahim Aleyhisselam 99 yaşındayken kendisini ve oğlu İsmail'i sünnet etti. Bunu Tevrat'ta görüyoruz. Önceki dinlerde olan emirleri İslam ya aynısıyla alır ya hayırlısıyla alır. Kur'an'da sünnet emri geçmediğine göre hayırlısı olur. Yani kalktı. İslam'da sünnet diye bir şey yoktur. Böyle acayip bir usul, metodoloji, böyle garip bir istinbat, böyle tuhaf bir içtihat, sünnetsiz modernistlerin nereye doğru savrulduklarına garip bir şahit oldum. Düşünün, sözlerinin devamında, "Zaten bunu aktaran Ebu Hureyre hakkında çok sözler söylenen biridir." diyerek, sanki sünnetle alakalı tek bilgi bu sahabi tarafından aktarılmış vehmi uyandırıyor. Şu yaman çelişkiye dikkat edin. Tevrat'ın nakline güveniyor da bizim yüzlerce alim, binlerce ravi ile kurduğumuz isnat sisteminin aktardığı rivayetleri silip atıyor. Tam bir şüphecilik ileri sürüp, ne malum Hazreti İbrahim'in de sünnet olduğu veya evladını sünnet ettiği demiyor. Tevrat dediyse doğru, Buhari, Müslim naklettiyse uydurma. Karışıklığı bitirmek için artık sıhhi bir ameliye olan sünnete Arapçadaki adıyla hıtan diyelim. Hıtan hakkında çok sayıda hadisi şerif mevcuttur. Bunların tek ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh değildir. Ebu Hureyre Hazretleri'nin aktardığı rivayet şu. Fıtrat 5'tir. Hıtan yani sünnet olmak, etek tıraşı, koltuk altı tıraşı, bıyıkları kısaltmak, tırnakları kesmek. Hadiste geçen fıtrat kelimesi, sünnet, peygamberlerin adeti veya sünneti, bütün din ve şeriatların ortaklaşa benimsedikleri sünnet gibi anlamlara gelir. İnsan olarak yaratılmanın tabii gerekleri gibi de anlaşılması mümkündür. Bu mefhum altında 9 civarında başka fıtri vazife sayılır ki bunların hemen hepsi beden temizliği etrafındadır. Modernist ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'ın Tevrat'tan naklettiği bilginin doğrusunu bizim kaynaklarımız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. Hazreti İbrahim 80 yaşından sonra kendi kendisini sünnet etti. Kur'an-ı Kerim peygamberimize İbrahim dinine tabi olmayı emreder. Bir ayette de şöyle buyurulur. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu peygamber, Muhammed aleyhisselam ve ona iman edenlerdir. Ali İmran 68. Hazreti Peygamber Medine'ye hicretten sonra yaklaşık 17 ay kıble olarak Beyt-i Makdis'e yönelmekte emrolunmuştu. Efendimiz kıblenin Kabe'ye tahvilini tabiri caizse iple çekmiş, vahiy beklentisiyle yüzünü semalara çevirir olmuştu. Bunun sebebi de Hazreti İbrahim'in kıblesini tercih etmesiydi. Peygamberimizin saç tarama hususunda bile Hazreti İbrahim yoluna uyduğu rivayet edilmektedir. Hal böyleyken Hazreti İbrahim'in hıtan sünnetini reddetmesi, kaldırması olacak şey midir? Bayındır'ın hıtanı sadece bir sahabi tarafından aktarılan, kıyıda köşede kalmış bir mesele gibi lanse etmesini reddetmek için şu bilgileri de verelim. Peygamberimiz yaygın görüşe göre sünnetli doğmuş, kuvvetli görüşe göre ise dedesi Abdülmuttalip tarafından sünnet ettirilmiştir. Bu son bilgi de Arapların sünneti zaten bildiğini ve uyguladığını göstermektedir. Kaynaklarımızda ısrarla sünnet olma emrinin vurgulanmaması da bunun tabii neticesidir. Çünkü herkes evlatlarını zaten sünnet ettirmektedir. Peygamberimiz torunları Hasan ve Hüseyin'i 7 günlükken sünnet ettirmiştir. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma peygamberimizin vefatı sıralarında sünnet edildiğini bildirmiştir. Doğrudan sünnet ol emri de varit olmuştur. Kuleyb el-Cüheni radıyallahu anh, Müslüman olmak için geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ona sünnet ol buyurduğunu rivayet etmiştir. Hıtan kelimesi Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Ebu Musa el-Eş'ari, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümden rivayet edilen gusülle alakalı hadislerde de sünnet mahalli manasında kullanılmıştır. Bu da hıtanın herkesi kapsayacak kadar yaygın olduğunu gösterir. İslam ümmetinden kaldırıldığını değil. O kadar ki insanların mahşer yerinde yeniden yaratıldıklarında çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz olarak haşredilecekleri İbn Abbas ve Hazreti Ayşe'den rivayet edilen birçok hadis-i şerifte bildirilir. Yeniden yaratılışta sünnetsiz olunacağının vurgulanması dikkat çekicidir. Hıtanın dünyada emredilmesinin hikmetinin bilhassa idrardan arınmak ve tam temizlenmek olduğunu belirten alimler, cennette idrar olmayacağını hatırlatırlar. Ancak sünnetsiz yaratıldıktan sonra cennete girişte durumun değişebileceğini de nazarı itibara alırlar. Tıp çevreleri de hıtan uygulamasının sıhhi faydalarını vurgulamaktadır. Sünnet kelimesi yani evlatların sünnetinde bir cemiyet düzenleyip yemek ikram etmek adeti bile asr-ı saadete kadar uzanır. Hıtan uygulamasının hükmü mezheplerimize göre sünnetle vacip arasındadır. Hıtan sünnettir lakin ezan gibi şiar sünnettir. Hanefi fakihi İmam Mevsili bir belde halkı hıtan uygulamasını topluca reddetseler üzerlerine harp ilan edilir der. İmam Malik'ten sünnet olmayan kişinin imamlık yapamayacağı ve şahitliğinin kabul edilmeyeceği nakledilmiştir. Bununla beraber Hasan-ı Basri rahimeullah, Resul-i Ekrem'in kendisine başvurup Müslüman olmak isteyen farklı milletlerden insanların sünneti olup olmadıklarını araştırmadığını söyler. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh de yaşlıyken Müslüman olan kimsenin sağlığına zarar gelmesinden endişe edilmesi durumunda sünnet edilmeyebileceği görüşündedir. Bunlar meselenin ruhsat tarafıdır. Hasılı hıtan bir Müslüman şiarıdır. O kadar ki Müslümanların savaşlarından sonra naaşın kimliği belirlenmese de sünnetli olduğu görülürse Müslüman muamelesi yapılır, sünnetsizse kafir. Peki kim hıtana düşman olur? Paulus, Hz. İsa'nın sünnet edildiği Luka ve Yuhanna İncillerinde yazılı olduğu halde Paulus, şeriat düşmanlığını bu sahada da yapmış, Yahudi soyundan olmayan Hristiyanların sünnet edilmesine şiddetle karşı çıkmıştır. Günümüzde Avrupa'da hukuk ve tıp alanlarında sünnet uygulamasına karşı çıkan ve bunu bir insan hakkı ihlali sayan bir görüş yayılmaktadır. Sünnetsiz modernistlere duyurulur. Selam, hidayete tabi olanlaradır. Mustafa Asım Küçük Aşçı imzalı Sünnetsiz Modernistler başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de programımıza Kübra Ergin'in kaleme aldığı Aile Yılı İşe Yarar mı başlıklı yazıyla devam ediyoruz. Haberlerden öğrenmişsinizdir. 2025 senesi Aile Yılı ilan edildi. Evlilik oranlarının artırılması için belli şartları taşıyan gençlere faizsiz borç verilecek. 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan ilk çocuk için doğum yardımı yapılacak. İkinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her bir çocuk için çocuk 5 yaşına gelinceye kadar her ay 1500 lira yatırılacak. Yani bu tarihten itibaren 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11.500 lira ödeme yapılacak. Çalışan anneler için esnek ve uzaktan çalışma modelleri hayata geçirilecek. Halihazırdaki kreşlerin sayısı artırılarak ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu tedbirler inşallah faydalı olur. Bütün dünya ülkelerinde doğum oranları tahmin edilenden daha hızlı düşüyor. Nüfusu çok yoğun olan Çin'de, Latin Amerika'da, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bile doğum oranları hızla düşüyor. Araştırmacılar bu konuya farklı yönlerden bakmışlar. Mesela sebeplerden biri, ailelerin eskiye nazaran daha az sayıda çocuk sahibi olmasının yanında, giderek daha fazla sayıda insanın hiç çocuk sahibi olmamasıymış. 2021'de Norveç'te yapılan bir araştırma, toplumun en düşük gelir grubunda yer alan erkeklerin çocuksuzluk oranının %72 olduğunu ortaya koymuş. En yüksek gelir grubuna dahil erkekler arasındaysa bu oran yalnızca %11'miş. Bu manzara, gelir dağılımı adaletsizliğinin de aileye menfi etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Bir İngiliz tarihçinin meşhur sözüdür: "Çocuklar fakirlerin servetidir." Eskiden insanlar fakir olsa da çocuktan mahrum kalmıyordu. Allah rızkını verir anlayışı dünyanın çoğunda kabullenilmiş bir düşünceydi. Veriyordu da ve o çocuklar büyüyünce fakir anne babasının sahip olduğu belki yegane serveti oluyordu. Belki çocuk anne babaya bakıyordu, hatta belki anne babanın göğsünü kabartıyordu, iftihar kaynağı oluyordu. Olmasa da en azından yalnızlıktan kurtaran bir can dostu oluyordu. Artık can dostu olma vazifesi evcil hayvanlara kaldı. Hiç çocuk sahibi olmamak bazen bir mahrumiyetten çok bir tercih de olabiliyor. Yine bir araştırmaya göre çocuk sahibi olmak için kariyerine ara verme oranı kadınlarda 1/3 seviyesine düşmüş. Erkeklerde ise zaten %1'den daha düşükmüş. Bu geçmişe oranla büyük bir değişimi de gösteriyor. Geçmişte Avrupa ülkeleri de dahil birçok ülkede gençler aile kurmayı, evlat sahibi olmayı bir gaye olarak görür ve gerektiğinde eğitim hayatını bırakıp iş bulur çalışırlardı. Ama zamanımızda çocuk sahibi olmak ancak bütün şartlar yerine geldiğinde düşünülebilecek en son şey olarak görülüyor. Artık aile kurmak, kariyerinde istediği noktaya ulaşıp birikim sahibi olduktan sonra düşünülebilecek olan bir lüks. Evlenmenin ileri yaşlara ertelenmesi, evlilik dışı hayatın yaygınlığı, çocuk sahibi olmanın önündeki en büyük engellerden birini teşkil ediyor. Bu hayat tarzı zaten insanın kişiliğini bozuyor. Bütün hafta çalışıp hafta sonu eğlenmeyi, yıllık izinde tatile gitmeyi bir hayat tarzı haline getirmiş erkekler ve kadınlar için ebeveynlik sorumlulukları hiç alışkın olmadıkları bir yük getiriyor. Hemen hemen her problem aileyi menfi yönde etkiliyor. Alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı bütün dünyada artıyor. İster Afrika, ister Güney ve Orta Amerika'da olsun. Madde bağımlılıkları evlenme çağındaki erkekler arasında yüksek seviyede. Japonya, Kuzey Avrupa ve benzeri gelişmiş ülkelerde ise yalnızlık eğilimi daha yüksek. Dünya çapında psikolojik problemlerin artması, türlü türlü bağımlılıkların yaygınlaşması, dijital araçlarla eğlenmeyi daha külfetsiz gören teknoloji bağımlısı yalnız yaşayanların oranının artması hep aileyi vuruyor. Evlenmek istediği halde evlenemeyenlerin de başka problemleri var. Eğitim ve iş hayatının stresi insanları yoruyor, yıpratıyor. Mega kentlere yığılan insan kitleleri akşamları evlerine kendilerini attıklarında bir de aile meseleleriyle uğraşmayı göze alamıyor. Zaten ahlaki seviye malum. Bu ortamda aile müessesesine yatırım yapmak gittikçe daha fazla gözde büyüyor. Böyle bir dünyada çocuk teşvikleri bütün problemi çözecek mi? Aslında birçok ülkede çocuk sahibi olmayı teşvik eden tedbirler uzun bir zamandan beri uygulanıyor. Gelin yakından bakalım ne kadar etkili oluyor. Finlandiya, dünyadaki en yüksek çocuksuzluk oranlarından birine sahip ülkelerden biridir. Bu ülke 90'ların başından bu yana çocuğu teşvik eden tedbirleri uyguluyor. Buna rağmen 2010'dan bu yana ülkedeki doğum oranları neredeyse 1/3 oranında azaldı. Öyleyse bu alınan tedbirleri yeterli görmeyip başka tedbirlere de önem vermek gerekiyor. Alınması gereken tedbirlerin başında elbette ki gençlerimizi yetiştirirken dünyevi istikballeri kadar uhrevi istikballerine de önem vermek geliyor. bu zamanda artık çocuk sahibi olmayı sadakayı cariye olarak görmek gerekiyor. Evlatlarımızı da bu bakışla yetiştirmemiz ve evlendirirken bu şuurla hareket etmemiz gerekiyor. Bu arada dünyevi istikballerini düşünürken de ciddi hatalar yapıyoruz. Ülkemizde de 12 yıllık eğitimin zorunlu hale gelmesi, birçok şehrimize üniversiteler inşa edilmesi, üniversiteleşme nispetinin çok yükselmesi, aile kurmanın gecikmesiyle paralellik arz ediyor. Halbuki bugün üniversite mezunu olmak iyi gelir sağlayan bir iş garanti etmiyor. Tam tersi, bazı mavi yakalılar, bazı beyaz yakalılardan çok daha fazla kazanıyor. Birçok alanda ustalar, hatta kalfalar bile ofis çalışanlarından daha iyi gelir elde edebiliyor. Ama çıraklık yoluyla el becerisi isteyen işleri öğrenenlerin sayısı azalıyor. Neden buna rağmen herkes üniversite okumak istiyor? Aslında çocuklar üniversite okumayı kendileri seçmiyor. Aileler de dünyanın gidişatını bilmiyor. Evlatlarını yetiştirip yönlendirirken ne geleceğin dünyasını anlıyor, ne evlatını tanıyor, ihtiyaç ve kabiliyetlerini biliyor. Hızla gelişen yapay zeka teknolojisi, dijitalleşme, otonom araçların yaygınlaşması vesaire sebebiyle çok daha az iş gücüne ihtiyaç duyulacak bir geleceğe gidiyoruz. Birçok aile kız ve erkek çocuklarını yetiştirirken bunu göz önüne almıyor. Mesela şu anda devlet dairelerine gitmeden e-devlet internet sitesi üzerinden birçok işimizi halledebiliyoruz. Bankaya gitmeden mobil bankacılıkta işlemlerimizi yapıyoruz. Bu da daha az memurun, banka çalışanının işe alınması demek. Yakında insan benzeri iletişim kurabilen robotlar daha da gelişecek, çeşitlenecek. Böyle bir dünyada bu eğitim programında yetişen gençler nasıl iş bulacak? Aslında dünya yepyeni bir geleceğe doğru gidiyor. Şu anda İslam ülkelerinde yaygın olan aile yapısı orta sınıf Amerikan ailesi denilen türde. Bu tip aile yapısı batıda baby boom, bebek patlaması diye bilinen çağda geçerliydi. Batı alemi, dünya savaşlarında kırılan nüfusu yeniden ihya etmek için aceleyle bir aile tipi geliştirdi. Bebek bezleri ve biberonlar çocuk yetiştirmeyi kolaylaştırıyordu. Anneler her şeyi marketten hazır alıyordu. Çocuklarını kurslara götürmek için bolca vakitleri oluyordu. Ama bu sistem sanayileşme çağına aitti ve hızlı bir nüfus artışı sağladıysa da ortaya çıkan nesil hastalıklı bir nesildi. Zannediyorum biz ne istiyoruz? Önce onu bilmemiz gerekiyor. Böyle bir çağda istediğimiz nesli nasıl yetiştirebiliriz? Bunları doğru düzgün düşünmemiz gerekiyor. Kübra Ergin'in kaleme aldığı Aile Yılı İşe Yarar mı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve son olarak bir şiir paylaşalım, sonrasında da Sesli Dergi'ye veda edelim. Nihat Malkoç'un kaleme aldığı Yüreğin Secdeye Değsin başlıklı şiiri paylaşıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Mal, mülk, makam mutlu etmez, yüreğin secdeye değsin. Başının değmesi yetmez, yüreğin secdeye değsin. Sayılı gün çabuk geçer, bu dünyaya konan göçer. Ölmeden ölmeyi becer, yüreğin secdeye değsin. Kulluktur nihai gaye, yoktur ondan başka paye. İman en büyük sermaye, yüreğin secdeye değsin. Vazifendir namaz kılmak, istikamet üzere kalmak, istiyorsan huzur bulmak, yüreğin secdeye değsin. Kesret aleminde hak bir, içindeki putları kır, tevhidin bahçesine gir, yüreğin secdeye değsin. Önce nefsine azar et, gönül gözüyle nazar et, dünya pazar, var pazar et, yüreğin secdeye değsin. Hakikat olsun ereğin, İnsan kalmaktır gereğin, sus ki konuşsun yüreğin, yüreğin secdeye değsin. Çöz gönül prangasını, dağıt yüreğin yasını, topla tarağı tasını, yüreğin secdeye değsin. İman kalplerdeki güldür, imansız yürekler çöldür. Evvela nefsini öldür, yüreğin secdeye değsin. Günahtan arınmak için, beladan korunmak için, cennette barınmak için yüreğin secdeye değsin. İman devadır her derde, kalksın gözündeki perde, düşüp kalmayasın yerde, yüreğin secdeye değsin. Yoktur yarın acak ecek, bitmez sandığın bitecek, gel kendini hesaba çek, yüreğin secdeye değsin. Tükenmektedir zamanın, söyle kimedir gümanın, ispatı gerek imanın, yüreğin secdeye değsin. Teslim etmeden canını, değerlendir her anını, unutma yaradanını, yüreğin secdeye değsin. Hakikate eyle rucu, namaz kıl tut orucu, kabre çıkar yolunucu, yüreğin secdeye değsin. Gözet Hakk'ın rızasını, hoş karşıla kazasını, hak eyleme cezasını, yüreğin secdeye değsin. Aldanma dünya varına, kafanı yor esrarına, belki çıkmazsın yarına, yüreğin secdeye değsin. Sanma dünya boşa döner, yaz mevsimi kışa döner, her şey bir gün başa döner, yüreğin secdeye değsin. Sonsuza akın olmadan, uzaklar yakın olmadan, meçhule sökün olmadan, yüreğin secdeye değsin. Değerli dinleyenlerimiz, Nihat Malkoç'un kaleme aldığı Yüreğin Secdeye Değsin başlıklı şiiri paylaştık Sesi Dergi'de son olarak. Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2025 sayısından yazılar paylaştık bu akşam programımızda. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayrolsun, hoşça kalın.